Ayrım 38, Mum Hala 1, Aziz Nesin, sayfa 454. Fener Yolu, Büyük Ev, 14 Ocak 1979, Pazar. Yazarlık, baktığını görebilmek, gördüklerini de yazabilmektir. Yine de bu denli kolay değil ama hiç değilse yazarlığın ilk koşulu budur. Fener Yolu, Büyük Ev, 19 Ocak 1979. Unutulmuşluğumda bıraksan beni olmaz mı güzelim? Fener Yolu, Büyük Ev, 20 Ocak 1979. Kötülüğün bile iyiliği olabiliyor. O denli bencil olmasaydı o, belki de ben bu vakıfı kuramazdım. Tarihsiz. Çocuğa 16-18 yaşına dek bir özdeksel uğraşısı bulunmayan, kendi kendisiyle kalacağı hiçbir boş zaman bırakılmamalı. Üst bene karşı içe iteceği duyguları olmamalıdır. Cem May, Oda, 22 Ocak 1979, Pazartesi. Artık kızamıyorum bile. Teslim olma yoluna girişin belirtisi mi yoksa bu? Kendimi kurtarmaya çalışıyorum ama o gücü bulamıyorum. Çünkü sevgisizlikle kuşatıldığımı duyuyorum. Sevgisizlik olsa yine iyi, daha da beter. Sevgi gösterişiyle kuşatılmışım. Çoğunda suskunluk, kimisinde sevgi değil de sevginin gösterişi. Büyük bir merakla arkamı dönmemi bekliyorlar, beni kötülemek için. Ama yüreklerinde korku, ya yüzümü dönersem kendilerine diye. Hayır, hayır, artık kızamıyorum bile. İşte kötüsü de bu. Fener Yolu, Büyük Ev, 4 Şubat 1979. Ovalarla çöller yalnızlığın ne olduğunu hiç bilemezler. Çünkü ovalarla çöllerde yan yanalık, bitişiklik, biteviyelik, sonsuzluk sanılan dümdüz bir süreklilik vardır. Engebesi düzlükleri üçüncü boyutsuzdur. İki boyutlu varlıklarının can sıkıcılığına hapsolmuşlardır. Sonsuz gibi görünen yanılsatmaları özgürlük değil, can sıkıntısına mahkumluktur. Ova ve çöl, yan yana yan yana bitişmiş olan kendisidir. Bu yüzden yalnızlığı hiç tanımaz. Yalnızlık dağ yüksekliklerine özgüdür. Dağlar ne denli yükselirse o denli yalnız kalır. En yüksek dağın aylalı doruğu, tek başınalığın çileli kutsallığıdır. Yükseldikçe yalnız kalacaksın. Niçin insanlar akıllarına Tanrı gelince başlarını yukarı kaldırırlar? Yarattıkları Tanrı yüksekliklerdedir çünkü. Ve Tanrı yükseklerde olduğu için yalnızdır. Tanrıların Tanrısı Jüpiter'in Kaz Dağı'nın doruğuna yerleşmiş olması boşuna mı? Jüpiter'i insanlar o yüksek dağın doruğuna özleştirmek için istemişlerdir. Saraç Motel, 1 Mart 1979, Perşembe gecesi. Tarih boyunca kimi ülkelerde belli dönemlerde büyük yazar ve şairler hep bir arada yoğun olarak yetişiyorlar. Kimi dönemlerde de yazar ve şair boşlukları var, yetişmemişler. Şair ve yazarların topluca yetiştikleri dönemlerin özellikleri, nitelikleri nelerdir? Bunun araştırılması gerekir. Ayrı ayrı ülkelerde, ayrı ayrı tarihlerde birlikte ve çağdaş olmuş yazar ve şairlerin yetişmelerinde o ayrı tarihlerdeki ayrı toplumların benzer yanları, nitelikleri var mıdır? Benzer koşullar mı onların yetişmelerine uygun ortamı hazırlıyor? Bence bu bir araştırma konusu olmalıdır. Örneğin, İsa'dan önce 1. yüzyılda durup dinlenmeden yazan Cicero'nun yanı sıra Sezar, Varro, Sallustius gibi yazarlar, Virgil, Horatius, Lucretius, Catullus gibi ozanlar yetişmiştir. Fransa'da, İngiltere'de, Rusya'da, Türkiye'de aynı şey. Tarihsiz. Küçük evler daha çok hoşuma gidiyor. Sanki insanlar o küçücük evlerde daha mutlu olurlarmış gibi geliyor. Bir teyze evi, bir hala evi, küçük, tek katlı ya da alçacık iki katlı patiska perdesi, dantel uçları. Her zaman yemek vardır, hem de güzelinden, başka bir yerde bulunup da yenilmezinden. Mart 1979, CSO konser programına 2 Mart 1979 yazılmış not. Olağanüstü bir konserdi. Ulvi Cemal Erkin'in büyük besteciliği bu yapıtında çok belirgin. Ulusal müziğin nasıl olması gerektiğine çok güzel bir örnek yaratmış. Klasik Türk müziği denilen Alaturka'dan nasıl yararlanarak çağdaş müzik yapılabileceğine bu başyapıtıyla yol gösteriyor. Segah makamı özümsenmiş, olduğu gibi aktarma değil. Özellikle Adagio'da çalgılar, enstrümanlar bir koro niteliği gösterdi. Müthiş bir şeydi. Aziz Nesin. Çatalca, 19 Mart 1979. Korkunç bir fırtına. Hayır, bir kasırgada savrulup duruyorum. Bu kasırgayı çıkaran da benim. O denli çok ve hızlı devinmekteyim ki, bu sürekli devinimlerimin çıkardığı rüzgarlar arta arta fırtına, çoğala çoğala kasırga oluyor. Sonunda kendi çıkardığım kasırganın amansız rüzgarına kapılıp savrulup duruyorum. İş, iş, iş. Ve bunca işin savrulmasından çıkan kasırga içinde bu kez büsbütün iş yapamaz oluyorum, verimli olamıyorum. Özellikle uzun soluklu işleri hiç yapamıyorum. İsteklerimin ardından her gün daha ve daha çok koşarken kendimi öylesine kamçılayarak hızlanıyorum ki önümde koşan kendimi görüyorum. Yani kendimi kendimden kaçırıyorum ve önümde koşan kendime yetişebilmek, önde giden kendimi yakalayabilmek için var gücümle koşuyorum. Ben benden kaçmışım. Beni kovalıyorum. Kaçan da ben, kovalayan da ben. Durmadan kaçan kendime yetişebilmek için kuyruğuyla sağrısını kamçılayan eski çağların bir söylence atı olmuşum sanki. Kendim bile kendime yetişemiyorum. Kendimi kamçılayarak kendimden kaçırdığım kendimi yakalamak için koştukça, daha çok koştukça aramız daha da çok açılıyor. Ben benden her gün daha çok uzaklaşıyorum. Her gün daha çok ağırlaşan öyle bir yükün altında eziliyorum ki, duyduğum acıdan haykırışımın yüksek titreşimleri insan kulağının algılayamayacağı kertede olduğundan kimse benim çığlıklarımı işitmiyor. Çığlıklar susmakla eşitleşiyor. Belki 40, belki 50 yıl öncesinin bir gecesi. O gün yapmam gerekli işlerden birini yetiştirememişim. Ertesi güne bırakmışım. Ertesi gün yapmam gereken işlerden bir işimi daha yetiştirememişim. Daha ertesi güne iki iş borçlu kalmışım. İşte böyle böyle her gün yapılamayıp ertesi güne aktarılan işlerim 40 yıldır, 50 yıldır birike birike beni altında ezen bir dağ gibi sırtıma abanmış. Bu işleri ne yapmaya ne yetiştirmeye olanak var. Çünkü çalıştıkça azalacağını artıyor. Geleceğe borçlar birikiyor ve her borç gelecek günlere aktarılıyor. Hep yarınlara, sonsuz yarınlara aktarılan bu borçlar ne zaman ödenecek? Beni bir saman çöpü gibi savuran kendi estirdiğim kasırga dinince, borçlarım ödenmemiş olsa bile toptan silinecek. İşte o son gün borçlarımla birlikte yitip gideceğim. Bu borçlar kime? Kendime. En amansız alacaklı insanın kendisidir. İnsanın kendisine borçlu olması, kendisinin kendisinden alacaklı olmasıdır. O son gün kendi kendime bile dünlerden yarınlara aktarılan borçlarımın hesabını soramayacağım. Evet, o gün kendimden kaçan benle, kaçan kendimi kovalayan ben, alacaklı benle borçlu ben, ilk kez birleşip bir ben olacağım. Kendi kendime yetişeceğim ve bütün borçlar örtülecek. Çatalca, 21 Mart 1979 Çarşamba. Gençlik nedir? 10 yaşından 17 yaşına kadar gizli gizli sevip de sevgisinin bilinmesinden utanan, 17 yaşından 20 yaşına dek sevi uğruna ve sevgilisi için delilikler yapabilen, 20 yaşından 25'ine dek sevgilisini dünyada hiç kimsenin kendisi kadar sevemeyeceği aptallığına kesinlikle inanan, 25 yaşından 60 yaşına dek sevide türlü düş kırıklıkları, aldatılmalar ve aldatmalar, sevisizlikler, karşılıksız seviler, kıskançlıklar ve kin ve nefretlere karşın yine de seviye ve yine de bir sevebileceği olduğuna inanabilen, 60 yaşından 70 yaşına dek seyrekleşse de cinsel ilişkisini sürdürebilen, 70 yaşından sonra ölümüne dek hiç değilse hala aşk mektupları yazabilen herkes gençtir. 21 Mart 1979 Çarşamba. Belki 15, belki 20 yıldan beri sezinliyordum bunu. Ama bugünkü denli iyice ayırdığında değildim. Bende sürekli olarak ölüme hazırlanma, bir ölüm hazırlığı var. Her ne yapıyorsam, her ne işliyorsam, her ne yazıyor, her ne konuşuyorsam bunları bilerek, bilmeden, sezinleyerek ya da artık bir alışkanlıkla ölüme hazırlanmak için yapıyorum. En az 30 yıldan beri sürekli bir ölüm hazırlığı içindeyim. Ölümüme hazırlık olsun diye mektuplarımı yazıyor, gelen mektuplara yanıtlar veriyorum. Öyküler, romanlar, oyunlar, günlükler yazıyorum. Ölüme hazırlık olsun diye masamı derli toplu tutmaya, masa gözlerini kitap raflarını arıtmaya, düzenlemeye çalışıyorum ki ölümümden sonra ardımda bir dağınıklık kalmasın. Yazılarımı, dosyalarımı sıralıyorum, odamı süpürüyorum, biçimlendiriyorum ki ölümümden geriye anlaşılmaz bir karışıklık kalmasın. En az 30 yıldan beri yaptığım hiçbir şey yok ki ölümüme hazırlık için yapılmış olmasın. Yaptığım kimi şeyler ölüme hazırlık değilmiş gibi görünebilir ama onları da ölüme hazırlanmama yardımcı işler olarak yapıyorum. Yemek, dost toplantıları, içmek, gezi ve sevmek. Çünkü severek daha iyi hazırlanabilirim ölüme. Sevgiden güç alırım da ondan. Ölüme hazırlanmak için güçlü olmak gerekir. Bu vakıf nedir? Bir ölüme hazırlıktır. Bu çılgınca çalışmak nedir? Ölümüme hazırlıktır. Bu sonsuz, bu aptallığı aşan aşırı özveri nedir? Ölümüme hazırlıktır. Bunca hazırlanıyorum ölüme yıllardan beri. Yine de hazır değilim ölüme. Vakıf, 26 Mayıs 1979 Cumartesi. Hep yalnızım ama çalışmaktan, işlerden hiç kendi kendimle kalamıyorum. Belki de böylesi daha iyi. Kendi kendimle kalsam yaşlanırdım. Vakıf, 19 Temmuz 1979 Perşembe gecesi. Haklı ya da haksız pek çok eksiğimi, yanlışımı, yanılgımı ortaya koyanlar vardır. Daha da olacaktır. Ama hiçbir insaflı ve namuslu insan ölüme iyi hazırlanmadığımı söyleyemez. Ölüme yıllardan beri çok iyi hazırlanmaktayım. Yeter ki bu hazırlığı bitirmeye zaman ve fırsat bulabileyim. Vakıf, 13 Ağustos 1979 Pazartesi. Toplumun ayrı bir gücü, ayrı bir toplumsal yaratma gücü olmasının nedeni, o toplumu oluşturan birey güçlerin toplumu olmasından değil, o toplumu oluşturan birey güçlerinin geometrik çarpımı olmasından ileri gelir. Sevgi, nefret, kin gibi. Bu yüzden korkunç. Aziz Nesin. Vakıf, 19-20 Ağustos 1979 Pazartesi. Gerçek yaşamımdaki eksiklerimi rüyamda yaşayarak tamamlıyorum. 24 Ağustos 1979 Cuma, Şeker Bayramı, 1. günü. İyi ki mutlu olamadım. İyi ki yaşamımca aradığım o aşkı bulamadım. Arada bir bulduğumu sanarak kendimi kandırdığım çok kısa dönemler olmadı değil ama bunların sayısı da çok değil. Bugün yaşamımca mutlu olamadığım için mutluyum. Çünkü mutlu olsaydım bu denli çok çalışıp bunca yapıp veremeyecektim. Ve mutlu olsaydım şimdi beni çok mutlu eden bu vakıfı kuramayacaktım. Yaşasın beni mutlu etmeyen kadınlar. Mutluluğumu onlara borçluyum. Tarihsiz. Gerçek gazetesinin sorularına yanıtlarımda yazıp da verdiğim bölümler. 141-142 kalkınca. Böylece her şey gün ışığına çıkacak. Yüksek yerlerdeki mağaraların karanlıklarında gizlenerek büyüyen söylence devlerinin ortaya çıkınca boylarını göreceğiz ve ne cüce olduklarını anlayacağız. Sosyalist güçlerin birincil görevi birleşmeyi sağlamaktır. Bu birleşmede bağımlı olmamak ön koşul olmalıdır. Türkiye işçi sınıfı ne birey olarak ne topluluk kadro olarak dışarıdan yönetilmeye kalkılmamalıdır. Dışarıdan gazele, akıl hocalığına gereksinmemiz yoktur. Bu yoldaki doyumsuz tutkulu ama sonsuzca yeteneksiz kişilerin dışarıdan Türkiye'ye akıl vermeye kalkışmaları ve burada kimilerinin de sokma akıllı iş görmeye kalkmaları çok yakın geçmişimizde bile büyük yanlışlar yapılmasına neden olmuştur. Türkiye'yi tanımayanlar, bilmeyenler, yarım yüzyıldan beri Türkiye'den uzak olanlar, Türkiye'de değişmeleri yaşamamış ve bu değişimlerde hiçbir katkıları bulunmamış olanlar, günün birinde ta sınırdan yollara halılar serilerek bando müziğiyle kendilerinin karşılanacakları ham hayalinden vazgeçmelidirler. Ne kendilerini ne de bizi kandırmaya kalksınlar. Son genel haftan sonra Türkiye'ye dönmeleri için hiçbir engel kalmamıştır. Uzakta olmaktan, gizli kalmaktan, toplum içine karışmamaktan güç almaya kalkmaları boşunadır. Kendilerini vazgeçilmez akıl hocası sananları önlerine oturtup onlara 40 yıl Marksizmi ders olarak okutacak. 40 yıl çünkü daha erken öğrenemez o yeteneksizler. Türkiye koşullarındaki uygulamaları öğrenecek. Bırakınız başkalarını, her biri için en az 40 gencecik asistan, aydın işçimiz vardır. Türkiye, Türkiye'nin dışında değildir. Büyük Ev, 21 Ekim 1979 Pazar. Sevgi nedir? Yan yana olup da sustukları zamanlar bile konuşabiliyorlarsa, hatta tartışarak anlaşabiliyorlarsa, konuşmadan aynı düşü birlikte görüyor ve o düşü birlikte yaşayabiliyorlarsa, o iki insan birbirini seviyordur. 24 Ekim 1979 Salı, saat 00:01. Dışarıdaki fırtınanın uğultusu evin içindeyken dışarıdakinden gerçekte olduğundan daha çok duyulur. Oysa biz fırtınadan korunmak için eve sığınmışızdır. Her tehlike fırtına gibidir. Tehlikeden korunmak için saklandıkça o tehlike gerçekte olduğundan daha büyük görünür bize. Fırtınayı olduğundan şiddetli duymamak için fırtınanın içinde olmalıyız. Tehlikeyi de gerçekte olduğundan daha korkunç sanmamak için o tehlikenin içinde olmalıyız. Her insan doğal olarak korkar. Uygarlaştıkça daha da çok korkar. Kaçmak korkuyu büyütür. Korksak da tehlikeli olduğundan büyük sanıp daha çok korkmamak için ondan kaçacağımıza tehlikenin üstüne gitmeliyiz. Fener Yolu, Büyük Ev, 24 Ekim 1979 Salı. Öğretmenlerimin gözüne girmişim çok çalışarak. Bu yüzden öğretmenlerim benden çok şey bekliyorlardı. Ondan benden çok şey beklediklerinden ben de onların önlerinde utançlı düşmemek için çok çalışmak, başarmak zorunda kalıyordum. Çünkü öğretmenlerim bana güveniyorlardı. Beni şöyle tanımışlardı. Ben çalışırdım, ben yapardım, ben bilirdim. Çalışmazsam, yapmazsam, bilemezsem öğretmenlerime rezil olacaktım. İşte bu yüzden çalışıyordum daha çok. Bugün de okurlarımın önünde aynı durumdayım. Öğrenciliğimde öğretmenlerimin bana verdikleri güven gibi, şimdi de okurlarım bana güveniyorlar. İyi yazacağıma, güzel yazacağıma, onları hiç aldatmayacağıma, içtenliğime, doğruluğuma inanıyorlar, güveniyorlar. Okurlarım önünde utançlı düşmemek için güzel yazmak, iyi yazmak, doğru yazmak, şımarmamak zorundayım. Kötü yazmaktan korkuyorum ve utanıyorum. Son yıllarda daha az yazışımın bir nedeni de bu korkudur. Her yazdığım bir öncekinden güzel olmasa da ki olanaksızdır, hiç değilse kendi orta çizgimden aşağı düşmemeliyim. Yazarlardaki bu korku hele benim yaşımdayken korkuların en büyüğüdür. Tarihsiz. Yalnız başına kalmak, kendinle kalmak değildir. Kalabalıkta olmak, birlikte olmak değildir. En mutlu zamanım kendimle kalabildiğim, acı çekmediğim, yalnız kaldığım zamanlardır. En tedirgin olduğum birlikte olmadığım kalabalıklarda olmaktır. En mutsuz zamanım ne kendisiyle birlikte olabildiğim, ne de kendimle kalmama izin veren birisiyle birlikte iki kişilik yalnızlıkta olduğum zamanlardır. Tarihsiz. Belki de artık zamanıdır. Belki de geç bile kaldık. Sık sık geliyorsun aklıma son günlerde. Özellikle bu gecelerde bir bakıyorum gelmişsin uykumun bir yerinde. Uyanıyorum. Uyanıyorum gecenin bir yerinde gelmişsin. Apansız geliyorsun çalışırken. Önce düşüncemi kemirirsin. Yavaş yavaş. Son günlerde aklıma sık sık geliyorsun ölüm. Seni son günlerde daha sık düşünüyorum. Kendin gelmiyor aklıma geliyorsun. Ölüm. Uyandıktan sonra saat 23.47. Bir geldi mi ondan sonra uyuyabilirsen sen. 5 Aralık 1979. Gece 2.30'da uyanarak. Zaman mı hızlı akıyor, ben mi hızlı yaşıyorum? Yıllar geçiyor, ne çabuk diye şaşıyorum. Hem zaman akıyor, hem de ben akıyorum. Hızla giden bir trenin penceresinde bakıyorum. Ve telgraf direkleri, ağaçlar ve dağlar, taşlar ve evler koşuyor geriye. Hep devinen bir yaşam ki başım dönüyor. 6 Aralık 1979. Şinasi Acar'a. Eskiden de günlük işlerimden bir bölüm ertesi güne kalırdı. Hiçbir zaman günlük işlerimi yetiştirip bir oh diyerek yattığımı bilmiyorum. Bu ertesi güne kalan ve gittikçe birikip yığılan işler ister istemez insanı tedirgin eder. Ama bir iki işin ertesi güne kalması neyse yine. Bu son yıllarda ertesi güne kalan işler gün içinde yapıp yetiştirdiğim işlerden daha da çok olmaya başlayınca bayağı bunalıyorum. Bunun nedeni yapamayacağım, üstesinden gelemeyeceğim denli çok iş yüklenmek zorunda oluşumdur. Her gün daha çok, daha yoğun çalışarak ve her gün daha da artan bir hızla yaşayarak soluk soluğa yaşıyorum. İşte bu yüzden mektuplarına yanıt verecek zaman bile bulamadım. Tarihsiz, marangoz, küçük evlere dolaplar, benim yeni raflar konacak. Camlığa içki rafları. Bizim işçilere, küçük evlere döşeme, aşağı ev tamamlanacak, direk çevresi, raf ayakları, küçük evlerin su boruları, fayansları ve lavabo ve hela taşları, kuyu bilezikleri, demirci, camlık tamamlanacak, boru Rauf Alanyalı, küçük evlerin çerçeve ve merdivenleri, salon demirleri pekiştirmesi, kapı tacı, bahçe kapıları. 6 Aralık 1979. Sayın Doktor M. Cemal Uğurlu. Sizin yazmamı istediğiniz öz söz denilen şey, ha deyince yazılabilecek bir şey değildir ki. Örnek olarak gösterilen öz sözler, öz söz olarak yazılmış değildir. Başka bir yazı bütününün içinde bir parça, bir bölüm, bir tümcedir. Sanırım benim de yazılarımın içinde böyle öz söz değerinde parçalar, tümceler aranırsa bulunabilir belki. Ama bunları arayıp tarayıp çıkarmak şimdiye dek hiç aklıma gelmedi. Kendimi zorlayarak da öz söz yazamam. Uğraştım sizin için ama yazamadım. Dosyalarımı karıştırdım. Bunca sıkışık durumda dosya taramak için saatlerimi verdim. Sonunda buldum birkaç tane ama işinize yarar mı bilmem. Onları aşağıya yazıyorum. Uygunsa kullanın, değilse kullanmayın. Ya da hangisi uygunsa onu kullanın ya da hiçbirini kullanmayın. Yalnız şunu bilmenizi isterim ki, çok az zamanım kalan bu dünyada epeyce zamanımı aldınız. Size içtenlikle başarılar dilerim. Hoşça kalınız. 30-31 Aralık 1979 Pazar. 1979 yılında iyi çalışamadım. Verimli bir yıl olmadı. Toplumsal, sendikal, kültürel, politik işlerden, görevlerden yazarlığa zaman bulamadım. Bütün yıl içinde 5 Kasa Oyun adlı bir oyun kitabım çıktı. Bu kitaptaki 5 oyundan 3'ü de çok önceleri 1960'larda yazılmıştı. 1980 yılında çok çalışmam gerekiyor. Yapacağım işler şunlar. Yeşil renkli namus gazı oyun olacak. Surname yeni basıma hazırlanacak. Arnavutluk gezi yazıları, Almanya gezi yazıları, Kadın Olan Erkek romanı basıma hazırlanacak. Mutluluk Zehiri Çocuk romanı, yeni bir hikaye kitabı, Mumhala, Genel Evler, Böyle Gelmiş 3. Dış geziler, Çekoslovakya, Almanya, Romanya, Amerika. Vakıftaki işler, ahşap parkeler, banyolar ve tuvaletler, çatı arası tamamlanacak, radyatörler konacak, elektrik işi tamamlanacak, izolasyon tamamlanacak, üçüncü yapının temel kazısı, kazan dairesi yapılacak, personel evi tamamlanacak, yollar bitirilecek, mermerler döşenecek, kapılar yerlerine konacak, duvarlar kağıtlanacak, kitaplık tamamlanacak, Küçük ev vakıfa taşınacak. 1. cildin sonu. 24 Eylül 2012, sayfa 466.